Ayrım 5.
Adeta ıstırabı azaldı. Mektep filan çoktan kapanmıştı. Türkler kaçışmışlar, bütün bu binalara Yunanlılar dolmuşlardı. Son saatini daha tayin etmemişti. Dışarı çıktı. Gezinmeye başladı. Her şey, her yer değişmişti. Ah, değişmeyen yalnız bizim zabitlerdi. Askerlerini, toplarını, tüfeklerini, vatanlarını, ızlarını, mallarını düşmana verdikten sonra kurtardıkları pis ve kıymetsiz canlarını eğlendiriyorlar. Yine eskisi gibi parlak kılıçlarını yerlere sürterek muzaffer düşman askerlerinin arasında erkeklerin önünden geçen bir kız tavrıyla utanmadan geziniyorlardı. Gazinolarda bacak bacak üstüne atıp narin kadınlar gibi nazik ve beyaz elleriyle taranmış saçlarını yukarıya kaldırmış, bıyıklarını düzeltiyorlardı. Evet, yalnız bunlar değişmemişlerdi. Sanki onlarca hiçbir şey olmamış, sanki Selanik alınmamış, sanki muhacirlerin anlattıkları kanlı katliamlar vuku bulmamıştı. Onlar yine arabalara biniyor, şantözlerle konuşuyor, hala birbirleriyle politikaya dair münakaşalar ediyorlardı. Primo bunlardan iğreniyor, yanlarına gidip tokatlamak istiyordu. Bunlar nasıl adamlardı? Hiç hisleri yok muydu? Muzaffer Yunan ve Bulgar zabitlerinin arasında Yunan askerlerinin içinde nasıl utanmadan yaşayabiliyorlar? Bütün Rum, Yahudi ve Ecnebi kadınlarının onlara anlattıkları nazarlardaki hareket ve nefreti anlamıyorlar mıydı? Rum çocukları bile arkalarına takılmaya, onlar geçtikten sonra "Yuha, Turkos, Kerasadis" diye naralar atmaya başlamışlardı. Bunlar da biraz sıkılmak olsa elleriyle teslim ettikleri bu şehirde durabilirler miydi? Hadi canları tatlıydı, kendilerini öldüremezlerdi. Fakat meydana çıkmakta ne mana vardı? Buradan bir yere defolup gitmezlerse bir köşeye saklanamazlar mıydı? Evde babasına sordu. Anladık, Selanik zapt olundu. Fakat bu zabitleri niçin tutuyorlar, süsleye mi? Babası başını salladı. Heyhat yavrum dedi. Onları tutan yok, kendileri duruyorlar. Primo gözlerini açtı. Kendileri mi duruyorlar? Evet, kendileri. Nasıl, onlar esir değil mi? Hayır yavrum, Yunan ordusunun kumandanı Prens Konstantin onlara Anadolu'ya, İstanbul'a gidebilirsiniz demiş. Niçin gitmiyorlar? Niçin gitmeyecekler? Bulgarlar Çatalca'ya dayanmışlar. İstanbul'a yahut İzmir'e giderlerse tekrar muharebeye gönderilmek ihtimalleri var. Onun için vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Primo kıpkırmızı oldu. Dünyada bu kadar adilik ve korkaklık olabilir miydi? Vay alçaklar vay diye haykırdı. Kendini tutamadı. Hiddetinden ağlamaya başladı. Babası ona teselli vermeye çalıştı. Bu zabitlerin kabahatleri olmadığını, çünkü zavallıların kavmiyetlerini idrak edemediklerinden, Türk olduklarını, Türk ve Türklüğün ne olduğunu ve ne olacağını bilmediklerini söylüyor, kabahat bize Türklüğümüzü unutturan sebeplerde diyordu. Bu zavallı zabitler, Turan'ın ne demek olduğunu birbirlerine soracak kadar milliyetlerinden haberi yoktu. Halbuki düşmanlarımız, kendi milliyetlerinin ruhundan aldığı mefkurelerle ileri atılıyorlar, tarihlerinin onlara söylediği büyük vazifeyi icra ediyorlar, anneanneleri, vatanları ayrı kalmış kardeşler için sevine sevine kanlarını döküyorlardı. Rumlar, megalo ideyalarını, yani büyük emellerini takip ederek binlerce ölü bırakıyor, Türk toplarının üzerine sıçrayarak nutuklar söylüyorlar, Elenizm için daha ileri gitmeye yemin ediyorlar. Bulgar, Naşi, Naşi Çarigrad Naşi, yani İstanbul bizim olacak, İstanbul bizimdir diye sevinerek ateşe atılıyorlardı. Fakat Türkler, Türklerin hiçbir fikri, büyük değil hatta küçük bir emeli bile yoktu. Böyle umumi ve müşterek bir emele, bir vicdana, bir ruha sahip olmayan bir milletin efradı şoven, egoist, hogdam olurlardı. Umumi ve müşterek bir milliyet hayatını, mesela Türklük diye âli yüksek, mukaddes bir şeyi idrak edemediklerinden hususi ve ferdi hayatları kıymetlenir, canlarını kolaylıkla feda edemezlerdi. Babası saatlerce anlatıyordu. O hayal meyal işitiyor, kendisinin kamiyetlerini duyduğunu, bir Türk olduğunu, hep güzel bildiğini düşünüyordu. Madem ki kendisi Türk olduğunu düşünüyordu, madem ki kendisi Türk olduğunu biliyordu, büyük Türklüğün, bugün can çekişen büyük Türklüğün felaketini anlıyordu. O halde kendi fani hayatının artık bir ehemmiyeti yoktu. Bu fani ve muvakkat hayatı büyük Türklüğün büyük hayatı için feda ediverilmeliydi. Fakat nasıl? Artık Primo hep bunu düşünüyordu. Selanik'ten gitmeye karar vermişti. Sokaklarda Rum, Bulgar askerlerinin devriyeleri arasında geziyor. Fakat nasıl? Muvakkat ve ehemmiyetsiz hayatını ne suretle feda edeceğini dalga geçiyordu. Artık Türk zabitlerini göremiyordu. Acaba Prens Konstantin'in verdiği izinden istifade ederek hepsi İstanbul'a yahut İzmir'e mi gitmişlerdi? 2 günden beri hastalanarak evden çıkmayan babasına sordu. İstanbul'a giden de olmuş yavrum. Fakat Bulgarlar gelince protesto etmişler. Yunanlılar da kalanların hepsini esir gibi tutup Atina'ya göndermiş. Primo, oh dedi. Esirliği ağır ve izzeti nefse mügayir, sefil ve rezil bir hal olarak kabul ediyorlardı. İşte bu muharebeden kaçanların hali. Şimdi pis ve miskin tavuklar gibi onları kümese tıkacaklar, üzerlerinden kilitleyeceklerdi. Primo bunlara seviniyordu. Bu kara günlerde yegane sevinci bu oldu. Bu zabitlerin sokakları dolaşmalarını hiç çekemiyordu. Artık rahat rahat geziniyordu. Ona küçük olduğu için aldırmıyorlardı. Rıhtıma, kışlaya, istasyona, hasılı her yere gidiyor, düşman askerlerinin, düşman zabitlerinin neşelerini seyrediyor ama hep mini mini kalbi büyük Türklük için çarpıyordu. Şu fani hayatını şanlı bir surette tarihe geçecek bir tarzda feda etmenin yolunu düşünüp duruyordu. Primo yüksek mermer bir binek taşının üstünde aslan gibi duruyordu. Elinde kırmızı atlastan yapılmış büyük bir bayrak. Başında beyaz kuzu derisinden parlak ve şık Türk kalpağı. Önündeki meydan bütün mağlup düşmanın esirleriyle dolmuş. Primo yaverini emrediyor. Evvela krallar gelsin. Evet, küçük Oğuz tıpkı Fransızların jandarkı gibi Türklerin başına geçmiş ve bütün düşmanları püskürtmüş, memleketlerini yağma etmiş, nihayet hepsini krallarına, kraliçelerine, prenslerine, prenseslerine, mareşallerine, generallerine varıncaya kadar hepsini esir etmişti. Şimdi bütün bu 800 bin kişinin hayatı onun bir sözüne bağlı. Şimdi takın altına geçmişler, aman diliyorlar. Dehşetli bir uğultu içinde hep bu ses işitiliyor. Daci ve Oğuz, Zitopedi Oğuz. Yaşasın şanlı Cihangir Oğuz. Kalabalığın arkasından 4 kişi ilerliyor. Bunlar Kral Ferdinand, Kral Yorgiyeviç, Kral Nikita, Kral George. Hepsi yere bakıyor. Taşın dibine diziliyorlar. Başlarını eğiyorlar. Oğuz elindeki büyük ve al bayrağı üzerlerinde dalgalandırıyor ve "Titremeyiniz, korkmayınız" diyor. İşte büyük Türk sancağının altındasınız. Unutmayınız, sizin babalarınız da, büyük babalarınız da, dedeleriniz de hep böyle geldiler. Bu takın önünde yere kapandılar, secde ettiler. Haydi çıkarın taçlarınızı. Bütün taçların kahraman sahibi olan Türklüğe bana veriniz. Bu 4 adam canlı gölgeler gibi taşlarını çıkarıyorlar. Ve küçük Oğuz'un ayağına, ayağının dibine koydular. Ve yere kapandılar. Şimdi meydanı dolduran bütün esirler susuyor. Korkunç heybetli bir sükun hasıl oluyor. Bu sükunun, bu umumi sessizliğin içinde Oğuz'un ince fakat kudretli ve madeni sedası yükseliyor. Ey Ferdinand! Bugünü düşünmedin mi? Hiç tarih okumadın mı? Türklüğü ölmüş sandın. Türkleri nesilleri bozulmuş, piçleşmiş ümit ettin. Yalancıktan papazlık taslayarak 20. asrın ta orta yerinde utanmadan bizim aleyhimizde bir salip muharebesi açtın. Vahşi askerlerine kızlarımızı, kadınlarımızı, ihtiyarlarımızı parçalattın. Hakanlarımızın büyük camilerini, eski kahraman babalarımızın yaptığı mukaddes türbeleri topa tuttun. İşitilmedik cinayetler yaptırdın. İşte nihayet uyumuş, donmuş, kanı kurumuş sandığın Türklük seni pençesine geçirdi. Söyle, sana ne yapayım? Yandan eğri burnuyla yırtıcı bir kartala benzeyen Ferdinand, hep yaptığı şeyler gözünün önünden geçiyormuş gibi titremeye başladı. Öbür krallar, Yorgiyeviç, Nikita, George da korkularından titriyorlardı. Esirlerin içinden derin, akisli uzun bir sada bağırıyor. Affet Büyük Oğuz, affet. Türklük onlara her vakit müevvet gösterdi. 5 asır, 500 sene kendi emeğiyle onları besledi. Dünyada tasavvur olunabilecek her türlü hürriyeti, serbestliği onlara verdi. Onlar bu iyiliğe karşı minnettar kalmaları lazımken hainlik ettiler. Evet, hainlik ettiler. Hainlerin murdar kanı Türk'ün parlak kılıcını kirletemez. Sonra dehşetli bir uğultu. Esirler kendi lisanlarıyla bağırışıyorlar. Ne söyledikleri anlaşılmıyor. Oğuz'un göğsü kabarıyor. Kahramanlar Ali Cenap değil midir? İşte o da Ali Cenaplık edecek. Kalkınız, kalkınız zavallı krallar, kalkınız diye haykırıyor. Kalkınız, sizi affeden büyük Türklüğün al bayrağını öpünüz. Ve bayrağı binek taşından aşağı uzatıyor. Ferdinand ağlayarak sarılıyor, öpmeye başlıyor. Öbür krallar da gülünç ve acınacak bir aceleyle bu mukaddes sancağa atılıyor. Öpüyorlar, öpüyorlar. Gürültü ziyadeleşiyor. Bir kargaşalık. Dehşetli bir rüzgar esiyor. Birden yağmur yağmaya başlıyor. Esirler öteye beriye kaçışıyorlar ve sudan gölgeler gibi eriyerek dağılıyorlar, kayboluyorlar. Gök gürlüyor. Oğuz üzerindeki takın yıkıldığını görüyor. Fakat elindeki bayrağı hala krallar öpüyorlar, öpüyorlar. İçine tuhaf bir baygınlık geliyor, başı dönüyor, gözlerini kapıyor. Ve birden uyanıyor, giriniyor, yatağında yalnız. Elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Hala rüyasının sersemliği devam ediyordu. Ama aşağıdan da yabancı sesler işitiliyordu. Ne vardı? Kalktı, yere atladı, pencereye koştu. Camı açtı, pancuru itti. Dışarıya baktı. Acayip. Bahçede düşman jandarmaları, Giritliler duruyorlardı. Acaba bu da mı rüya diye elleriyle gözlerine götürdü. Hayır, hayır, bu hakikatti. Çevik hareketlerle çoraplarını giydi, pantolonunu çekti, ceketin arkasını aldı ve kapıya koştu. Aşağıya indi. Bir Yunan zabiti ayakta babasıyla görüşüyordu, dinledi. Hükümetimiz sizin için tahkikat yapıyor. Bu tahkikatın nihayetine kadar hapsolunacaksınız. Korkmayınız, hayatınız tehlikede değildir diyordu. Babası sapsarıydı. Yoksa korkuyor muydu? Ama niçin babasını hapsedeceklerdi? Bu hain heriflere zavallı hiç itiraz etmiyordu. Hatta Rumca, hazırım, Kiri'ye gidebiliriz diye tıpkı deminden rüyasında gördüğü krallar gibi başını eğiyordu. Primo, ben de geleceğim, ben de, dedi. Zabit babasını azametle sordu. Bu kim? Oğlum Kiri'ye. Anası nerede? Burada yok. Kızın yok mu? Yok Kiri'ye. Ve hakaretle Primo'yu süzdü. Arsızca kadın ve kız kardeşini arayan bu herife karşı Primo da sert sert baktı. Sanki ondan korkacak mıydı? Ne yapabilirdi? Daireye kadar Primo'nun gelmesine müsaade etti. Ondan sonrasına ben karışmam diyordu. Babası Emine Hanım'a evi bırakmamasını ve akşama kadar Primo için yemek hazırlamasını, kendisine Primo ile para göndereceğini söyledi. Kadıncağız efendisini kesmeye götürüyorlarmış gibi bangır bangır ağlıyor, onu kurtarmaya çalışıyordu. Efendisi hiç tehlike olmadığını anlatmak istiyordu. Ama Emine Hanım, ah ben onları bilirim, hiç aman vermezler diye ağlamasında inat ediyordu. Bu bir facia oldu. Güç belayalıdan çıktılar. Babası zabitin solunda gidiyordu. O da babasının solunda. Giritli jandarmaların yarısı önde gidiyor, yarısı arkada. Birer tane de yanlarında. Ta Beyaz Kule'ye kadar böyle yürüdüler. Yoldaki Rumlar toplanıyorlar. Vahşi hayvanlara bakar gibi, sanki ömürlerinde hiç görmemiş 40 yıllık ecnebiymişler gibi hep onlara bakıyorlar. Rum çocukları köşe başlarını birikmişler. Yuha, Turkos, Dramatikos diye nara atıyorlardı. İttihat Caddesi'nde bir binaya girdiler. Galiba eski Türk zabitlerin kulübüydü. Babasını kumandanın yahut polis müdürünün yanına soktular. Primo dışarıda kaldı. Tamam yarım saat ayakta. Yemeğe gelip geçen Yunan neferleri ona sataşıyorlar, adını soruyorlar, eğleniyorlardı. Primo hiç cevap vermiyordu. Şimdi fırsat onlarındı ve fırsattan ancak korkanlar istifade ederlerdi. Muzaffer, intikam için asla fırsatı gözetmezdi. İşte bir kukla ordusu, kendisi gibi silahsız bir Türk çocuğuna böyle zamanda laf söyleyebilirdi. Ah, fakat bir silahı olsaydı. Babası dışarı çıktı. yorgunluğu ve ümitsizliği yüzünden belliydi. Yavrum, ben birkaç gün kadar mahpus kalacağım. Tahkikat bittikten sonra İstanbul için izin verileceğini kumandan vaat etti. Sen eve git, otur. Her gün buraya beni görmeye geleceksin. Ve cebinden çantasını çıkararak 8 lira verdi. İçinde Emine Hanım'ın ve uşağın aylıkları da vardı. Yemek vesaire için terzideki esvaplarına dair birkaç şey daha söyledi. Eğildi, Primo'yu öptü, kulağına. Haydi yavrum korkmayasın diye fısıldadı. Unutma ki sen Türk çocuğusun. Ağlama, mahzun olma. Niçin ağlayacaktı? Kadınlar zayıflar, kuvvetsizler, adiler, alçaklar ağlardı. O ağlamayacak fakat ağlatacaktı. Kalbinde yine bir acı duydu. Sanki gözyaşları kirpiklerinin altında toplanıyor, kaçmak istiyordu. Derin bir nefes aldı. Merak etmeyiniz, merak etmeyiniz dedi. Ayrıldı. Kendisini dışarı attı. Ilık bir sonbahar güneşi bütün caddeyi aydınlatıyor. Beyaz kulenin gölgesi arkasına düşüyordu. Deniz dalgalı ve masmaviydi. Çoluk çocuk, kadın erkek birçok Yahudi sandallara binmişler, geziyorlar, düşmanın zırhlılarını seyrediyorlardı. Primo her vakitki gibi, ah, Selanik Türklerin elinde olduğu zamanlar gibi elleri arkasında yavaş yavaş yürüdü. Rıhtımın kenarına geldi. Siyahlanmış, yosun tutmuş taşlara sular çarpıyor, ağlar gibi bir şırıltı çıkarıyordu. Baktı, baktı. Şimdi ne yapacaktı? Düşmanlar 500 senelik Türk yurdunu 5 gün içinde rüyalarda bile görülse inanılmayacak bir çabuklukla gelip aldılar. Nihayet kendi evlerine de saldırdılar. Babasını bir katil gibi yakaladılar. Evet, babası ne asker ne de memur. Bir mühendisti. Bir mühendis ne yapabilirdi? Hiç, ama bunlar hep zayıf ve zebun arıyorlar, mukavemet etmeyen her mevcudu eziyorlardı. Muhacirlerin anlattıkları şeyler tüyleri ürpertiyordu. Düşmanlar her Türk köyünü sarıyor, aman dileyenleri bile affetmiyor, erkeklerin hepsini kurşuna diziyor, küçük çocuklarını Hristiyan yapmak üzere esir gibi Yunanistan'a gönderiyor, kadınların, güzel kızların ızlarına geçiyor, taş üstünde taş bırakmıyorlardı. Maksatları Rum elinde Türk namını kaldırmaktı. Tabii onların hepsini öldürecekler yahut zulüm ede ede kaçıracaklardı. İşte bu usulü Garplıların temizleme dediği vaktiyle İspanyolların Endülüs'teki Araplara, son defa Almanların Hotanto havalisinde, İtalyanların Trablus'ta tatbik ettikleri çirkin ve kanlı usulü Selanik'e de sokuyorlardı. Vakıa daha erken erkekleri toplayıp kurşuna dizmemişlerdi. Şimdi babası gibi aklı başında laf söyleyebilir Türkleri topluyorlardı. Sonra şüphesiz yalancılıktan bir komplo bulacaklar, hayali bir isyan uyduracak, birçok aileleri kanla ve ateşle söndüreceklerdi. Primo ayağının dibinde fışıldayan sulara bakıyor, kendi kendine, acaba hiçbir Türk bunlara karşı gelmeyecek, hepsi başlarını eğip boyunlarını düşmanın titrek ve korkak kılıcına uzatacaklar mı, diyordu. Madem ki mutlaka ölecekti, ölünmese bile madem ki artık vatan tamamıyla mahvolmuş, 500 senelik şan, şeref ve büyüklükle dolu tarih çamurlara atılmış, çiğnenmişti, artık niçin sinmeli, saklanmalı, yaşamaya çalışmalıydı? Başını kaşıdı, göğsünde bir ağırlık duydu, gerindi, gerindi, gerindi. Uykusu var gibi esnedi. Evet, Primo bir Türktü. O asla bu hakaretlere razı olmayacak, intikamından vazgeçmeyecekti. Ama bu intikamını nasıl almalıydı? Düşünüyordu, yürüdü. İttihat bahçesinin önünde birçok kadınlar ve Yunanlı zabitler konuşuyorlardı. Onların yanından geçti. Mektepte edebiyat hocasının ezberlettiği bir şiiri hatırlıyor ve etrafındaki hep şapkalı, kılıçlı, üniformalı düşman kalabalığına yan gözle bakarak "Türküm ve düşmanım size, kalsam da bir kişi" diye mırıldanıyordu. Tramvaya atladı. Derin derin düşünüyordu. Yalının önünde indi. Sarhoş gibi sallanıyor ve içinde oynatıcı bir sevinç duyuyordu. Artık planını tertip etmişti. Bütün dünya Türklüğünü bilir, bir Türk'ün, bir Türk çocuğunun vatanından sağ çıkmayacağını, ölümünü ne kadar pahalıya satacağını, yurdunun babasının intikamını bırakmayacağını anlayacaktı. Kapıdan içeri girdi. Uşağı, Emine Hanım'ı taşlığa topladı. aylıklarını verdi. Ve dedi ki, babamla ben otelde oturacağız. Şimdi siz istediğiniz yere gidebilirsiniz. 2 gün sonra eşyalarımızı toplamak için buraya geleceğiz. Bizimle beraber İstanbul'a gitmek isteyen gelir. Emine Hanım, ben gelirim dedi küçük bey, ben. Pekala, pekala diye lafı uzatmadı. Yalıyı kilitleyip anahtarı babasına götüreceğini söyledi. Yalanını hiçbiri anlamıyordu. Yarım saat içinde hepsi çıkıp gitti. Evde yalnız kalınca geniş bir oh çekti. Başını açıp ceketini çıkardı, kollarını sıvadı. Doğru tavan arasına koştu. Emine Hanım'ın oğlu Mustafa'nın getirdiği Mavzer rovelverini sakladığı delikten çıkardı. Tahta kılıfın üzerine gayet ince hafiften bir toz konmuştu. Üfledi. Son derece mukaddes bir şey tutuyormuş gibi ihtiram ve muhabbetten titriyordu. Kılıfın kapağını açtı. Rovelveri çekti. Mekanizma sessiz ve donuk bir aydınlıkla parlıyordu. İnce dudaklarını uzattı. Öptü, öptü, öptü. Bu o kadar tatlıydı ki. Emdi, emdi. Dudaklarının arasından dilini çıkardı. Namluya dokundu. Ekşi ve serin bir tat duyuyordu. Bu serin ekşilikte öyle anlatılmaz bir lezzet vardı ki dünyada hiçbir şeye benzetilemezdi. Bu anlatılamaz, bu ne olduğu bilinmez şey sanki kana karışıyor, her tarafa yayılıyor, ona bir bahadır saadeti veriyordu. Aşağıya indi. Üst kattaki kendi odasına girdi. Pencereye gitti. Dışarı baktı. Yalının bahçesi, bahçenin önünde cadde, tramvay yolu, ötede Rum mektebine giden küçük sokak ve bahçeli evler tamamıyla görünüyordu. Oh, ne manzara! İşte o buralarını biraz sonra kana boyayacak bir muharebe meydanı yapacaktı. Babasının odasına geçti. Küçük bir masa vardı. Onu aldı, odasına getirdi. Pencerenin yanına soktu. Üzerine rovelveri koydu. Sonra bir yıldırım gibi aşağıya koştu. Kömürlüğe indi. Çuvalları çekti. Sakladıkları kurşunları çıkardı. Yine koşarak odasına çıktı. Elleri kararmıştı. Cebinden mendilini çekti, bezleri çözdü. Her kurşunu ayrı ayrı sildi, temizledi. Tekrar onar onar şarjöre taktı. Bu 10 bağ fişeyi masanın üzerine dizdi. Rovelveri kılıfa taktı, tüfek haline koydu. Panjurları içeri çevirdi. Aralıktan evvela karşıki sokağın köşesine, sonra mavi beyaz boyalı köşkün alt penceresine, sonra tramvay yolundan geçen bir papaza nişan aldı. Tamam, yeri gayet güzeldi. Şimdi Rum askerlerinin ve zabitlerinin geçmesini bekleyecekti. Öyle bir ateş açacaktı ki hiçbirisini sağ bırakmayacaktı. Biraz düşündü. Hayır dedi. Bu alçaklar kaçacaklar dedi. Evet, sokağın iki tarafına kaçışırlar ve o hiçbirini vuramazsa... Bu hiç vuramamak ihtimali onu titretti. Rovelveri masanın üzerine bıraktı. Panjurun kanatlarını itti. Eğildi. Dışarı baktı ve daldı. Ah, bahçeye girselerdi. O vakit kaçamayacaklar ve kendisiyle muharebeye mecbur olacaklardı. Fakat bahçeye nasıl gireceklerdi? Babasını almaya geldikleri gün bir vazife için girmişlerdi. Çağırsa? Lakin ne diye çağıracaktı? Bir sebep bulmak lazımdı. Düşündü. Boş nazarlarla 2 belki 3 saat dışarıya baktı. Düşündü, düşündü, nihayet güldü ve ellerini çırparak döndü. Evet, birçok Yunan askerini yalının bahçesine doldurmanın yolunu bulmuştu. Ama acele etmemeliydi. Onun intikamı, hakiki bir Türk'ün intikamı ağır fakat müthiş olmalıydı.